Sayfa 54. Başka bir şey hakkında konuşamayacağını hissediyordum ve öyle oldu. Başka konular bulmak için kekeledi durdu ama başarılı olamadı. Seansın hemen başında Carl'la psikiyatristler hakkında bir tartışma yaptıklarını söylemişti. Çünkü Carl, psikiyatristlerin aslında gereksiz olduklarını ve yardım edemediklerini düşünüyordu. Carl'la benim aramda bir tercih yapmak zorunda kaldığını hissedip hissetmediğini merak ettiğimi söyledim. Bu da bir yere götürmedi bizi. Biraz sabırsızlanarak kendi çaresizliği içinde bir süre debelenmesine izin verdim. Şimdi geri dönüp baktığımda dönüm noktasının benim üstü kapalı bir şekilde şu sözleri söyleyişim olduğunu görüyorum. Sonuçta sihir diye bir şey yok. Ginny ne demek istediğimi sordu ama bunu bildiğini biliyordum. Ve soruyu sorduktan sonra bile bildiğini kabul etti. Onu gruptan çıkarıp bireysel olarak görmemde bir sihir olmadığını, kendisi bir şeyler yapmadıkça hiçbir şeyin olmayacağını kastetmiştim. Bunun üzerine biraz tedirgin oldu ve onu gruptan kendisi dışında bir ümit olmadığını göstermek için mi çıkardığımı merak ettiğini söyledi. Bunun şüphesiz doğru olmadığını söyledim kendisine ama hareket etmediği takdirde gerçekten bir ümit olmadığını belirttim. Görüşmenin geri kalanında ikimiz hakkında konuşması için daha fazla zorlamaya çalıştım onu. Bir ara kısa bir süre önce bir filmde gördüğü bir adama benzediğimi söyledi. Bana karşı duyduğu cinsel duyguları hakkında sorular sordum. Bir ipucu geçmedi elime. Daha sonra kendisini nasıl görmemi istediğini, benim ne hissedeceğimi düşünerek söyleyeceklerinin ne kadarını süzgeçten geçirdiğini sordum. Sadece iyileşmeye çalıştığını bilmemi istediğini söyledi. Ama çoğu zaman denemediğini kabul ederek ikimiz de kandırmıyor muydu? Görüşmenin ancak daha sonraki aşamalarında benim önümde bir kadın olmak, çünkü orada bir çocuk gibi oturuyordu, bana çekici görünmek istediği hakkında konuşabildi ama yine de dün gece kendini iyi hissetmediği ve otobüste uyumak istediği için tulum giyip gelmişti. Dün gece migreni tutmuştu, bana gelmeden hemen önce başlayan ikinci migrendi bu. Bugün ona karşı oldukça serttim. Örneğin beni memnun etmeye çalıştığını söylemesine rağmen yazılı materyallerini getirmemek gibi bilerek benim canımı sıkacak şeyler yaptığını söyledim. Büyük bir olasılıkla bana karşı olan duyguları yüzünden yazmayı istememesine neden olacak bir şeyler olduğunu tekrar belirttim. Yazmayı bırakmasıyla seanslarda konuşmayı kesmesinin aynı zamana denk gelmesi çarpıcıydı. Bir önceki seansın özetini, yazmanın isteğe bağlı bir şey olmadığını, yaptığı bir yetişkin ama ona karşı bu sözcüğü kullanmadım, anlaşmasının bir parçası olduğunu göstererek gerçeği sınamasına yardımcı olmaya karar verdim. Anlaşmaya uymadığı takdirde onu bir daha görmeyeceğimi ifade eden, ki bu konuda çok ciddiydim, gizli bir tehdit imasında bulundum. Bu yüzden biraz yumuşadı, kendisini bir vekil öğretmenin karşısındaki genç bir öğrenci gibi hissettiğini söyledi. Daha sonra bir kadın olarak çekiciliği hakkında konuştuğumuzda bedeni hakkındaki bazı kötü duygularından söz etti. Özellikle kendini çirkin ve kadından farklı hissetmesine neden olan cinsel organının dudaklarının uzunluğu hakkında konuştu. Bu durumun penisinin küçük olduğunu hisseden erkeklerle benzerlik gösterip göstermediğini düşündüm. Çünkü gerçekte bedeninin bu bölgesini kimseninkiyle karşılaştırmamıştı ve bu düşünceyi kendisine ait olumsuz imajını beslemek için gizlice kullanıyordu. Şaka yoluyla kiminkiyle karşılaştırdığını sordum. Daha sonra beni daha çok memnun ettiğini hissedip hissetmediğini sordum. Öyle hissettiğini sordu. Bu hissin ne zaman başladığını sordum. Ağlamaya başladı. Gözyaşlarının arasında beni memnun etmek için kendisinin hoş olmayan yönleri hakkında konuşmak zorundaymış gibi hissettiğini söyledi. Ben böyle hissetmiyordum ve bunu ona söyledim. Duyguları hakkında daha dürüst olduğunda, direnmeyi ve inkarı bıraktığında memnun oluyordum. Dürüst olduğu sürece bu içsel konuların hoş ya da nahoş olması benim için fark etmiyordu. Bunu anlamış gibi görünüyordu. Seans onun için rahatsız edici bir saat olsa da sonunda birbirimize daha yakın ve daha uyumlu bir şekilde bitirdik. Ertesi çarşamba gününün şükran günü arifesi olduğunu ama eğer gelmeyi planlıyorsa burada olacağımı söyleyerek ona biraz güven vermeye çalıştım. Sanırım gerçekte seni gözetiyorum ve tatil olmasına rağmen burada olacağım demeye çalışıyordum. 19 Kasım, Cini. Otobüsle gelirken odaklanmamış dedim ve bu sabah için başlangıç sözcüğü oldu bu. Seansın 4/3'lük bölümünde hissettiğim şeydi bu. Aptal ya da sıkılmış görünmemek için yaptığım şeye dikkatimi yoğunlaştırmak zorundaydım. Siz aynı anda görüyor olsanız da önce kendi kendime konuşuyorum, mırıldanıyorum gibi şeyler söylemem gerekiyor. Bazı şeyleri önce içimde söylemem gerekiyor. Sizi tamamen dışarıda bırakmamak için bir gözlemi sizinle paylaşmak gibi bir şey bu. Size getirdiğim parçam, onunla ilgili olarak 40 dakika kadar bir şeyler gevelesem de gerçekte çok derinlere dokunmuyor. Sanki hayvanat bahçesine gidip bir hayvana bakmak ama gerçekte sadece kafese odaklanmak gibi bir şey bu. Kafes yüzünden hayvanı göremiyorsunuz. Tristana'daki Don Lopez'e benzediğinizi söylemeye gelince sizin hakkınızda bir espri yapmak için bunu önce Carl'a söyledim. Sizi aptal durumuna düşürerek eğlendik. Ama benim gözümde çok kötü bir şey değildi bu. Sizin aktif bir rol alabileceğiniz bir rüyayı meydana getirebilmeyi isterdim. Seansta sizi hayal kırıklığına uğrattığımı bildiğim için üzüldüğümü söyleyerek kendimi gerçekmiş gibi hissettim önce. Grupta sizi hayal kırıklığına uğrattığımı hissetmemiştim hiç. Çünkü orada özel bir şey beklemediğinizi düşünüyordum. Konuşmayan birçok yüz vardı başka. Şu anda olduğunuzdan daha hayal gibi görünüyordunuz. Sonra konuşmaya, cinsel kategori ya da kötü şeyler şeklinde tanımlanabilecek şeyler söylemeye başladım. Ama bunları söylerken bu giysilerin, bu pantolonun, bu küçük kız gülümsemesinin altında kaldığımı hissettim. Sanırım içimdeki bu varlığı her hissedişimde ağlamaya başlıyorum. Bu zavallı ama gerçek çocuğu etrafımda sürüklemem gerektiğini hissediyorum. Ve en önemli sorunuz, kendini bir kadın gibi hissediyor musundu? Biliyordum. Hayır, hayır. Bu nedenle bu kadar çok oyunculuk ve flört var ama bir kadın kimliğiyle flört eden daha çok benim. Bir erkek tarafından baştan çıkarılmış bir kadın değilim. Ev sahibi ve ben kavgalarımızda iki kadın değiliz. Yanlış bir şey yapan ve hayatın iyi yanına geçmek isteyen küçük bir kızla huysuz bir kadın. Sonra beni hiç memnun ettin mi diye sordunuz. Ettiğimi biliyordum ama analiz etmeye başladığımızda diğer tarafım geri geldi. Olmam gerektiğini hissettiğim gerçek olmayan eşitim. Sadece sizin tarafınızdan sarılıp sallanmak istiyorum. Sanırım yoldan çıktım. Kategorileri o zaman kabul ettim. Bu şekilde omzumun üzerinden geriye bakmaktan hoşlanmıyorum ve bunu hep yapıyorum. Bunu siz istiyorsunuz. Ben sadece onlara sahip olmayı istiyorken siz hisleri analiz etmeye zorluyorsunuz beni. Ama daha önce konuşurken zevkli şeyler hissediyordum. Konuşmanın rahatlığı, böyle bir yükü takınmak zorunda kalmamak. Şüphesiz benim melodramatik iğneleyici ajanım bir kenarda durmuş beni kafadan çatlak etiketiyle kaydediyor. Beni duygularımdan etmek ya da konuyu değiştirmek için sataşmak gibi bir şey bu. Sonra ben korkunç olacak, düşünceler açığa çıkacak dedim. İğneleyici tarafımı sakinleştirmeye ya da onunla uzlaşmaya çalıştığımı kastetmiyordum. Aslında kendimi müteşekkir hissediyordum. Söylediğim şeyler olgular gibi görünmüyordu. Sadece duygulardı. Ayrıca ilerleme de hissettim. Sonraki seansa sıfırdan başlamak istemiyordum sanki. Seansı bitirmek de istemiyordum. Çekiştirilen etle ilgili rüya, etin gerçekten dahil olduğu nadir cinsel rüyalardan biriydi. Etrafımda etimi çekiştiren insanlar doktorlardı. Çimene oturup bunları yazarken 40 dakikalık seansa yoğunlaştım. Ama sonra bana yardımcı olacağını düşündüğüm pratik şeyler yaptım. Bu haftanın zevk veren düşüncelerinin karla geçen gözyaşı olmaksızın gerçek gibi görünen dakikaların farkındaydım. Ayrıca bu duygunun bir duygu değil, askıya alma olduğunun da farkındaydım. Daha önce bunu yazmak zorunda olduğumu bilip yazmadığımı, daktilo esmek zorunda olduğumu bilip etmediğim ve bunu düşünmek zorunda olduğumu bilip düşünmediğim gibi. Zamanımın büyük çoğunluğu bekleyerek geçiyor. Tıpkı hayatın eksik bir kopyası olan bu seansta olduğu gibi. 25 Kasım Doktor Yalom. Bugün Ginny ile akıcı ve yakın bir karşılama oldu. Kötü olmalıydı ama çok iyi çalıştım. Ve Ginny de kendini açmak için istekliydi. Migrenin dün başladığını söyledi. Bir tane daha dedim. Sanırım beni görmeye gelmeden önce başlayan migren ve seansımızdan önceki gece yaşadığı gece paniklerinin sayısı birkaç tane oldu artık. Bu konuda sorular sordum. Yumuşak bir şekilde tabii ki. Aptalı oynuyor. Tekrar sordum. Aslında birkaç kez sordum. Kaçamak davranıyor. Ne demek istediğimi bilmiyor. Beni görmeye gelmesiyle ilgili olarak sorduğum her soruyu sen zamirini kullanmadan cevaplandırıyor. Bu da benden kaçtığına daha fazla inanmama neden oluyor. Şaşırdım. Birbirimizi artık çok iyi tanıyoruz. 2 yıl oldu başlayalı ve hala benim hakkımda konuşamadığını ve hatta beni düşünmekten kaçınmak zorunda olduğunu görmek beni şaşırtıyor. Eğer benim hakkımda konuşursa, Carl'la ilişki kurmasının daha da zorlaşacağı şeklinde bir neden öne sürüyor. Bunun bir sihir olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Sanki düşünceleri seslendirmek onları gerçek kılıyor. Başını sallayıp biraz daha konuşuyor. Bana karşı sen diye seslenememesi hakkında açıkça yorumda bulunuyor ve fantazilerindeki rolümü merak ettiğimi söylüyorum. Burada biraz daha gevşiyor ve kapıyı yavaşça açıyor. Bir hikaye yazıp $300 kazandığı ve bana bir hediye aldığı şeklindeki fantazisini açıyor bana. Onu tekrar fantazisine girmeye zorluyor, hediyenin ne olduğunu soruyorum. Hatırlamıyor. Neden bana hediye vermek istediğini soruyorum. Ona olan inancıma karşılık vermek için olduğunu söylüyor. Bu nedenle fantazi bir hikaye yazmayla ilgili olmak zorundaydı. Bana hediye vermesinin onun için başka ne gibi bir anlamı olabileceğini merak ediyorum. Bu noktada utangaç bir şekilde sevgi dolu bir şey söylemeye davet ediyorum onu. Söyleyemiyor. Bunun bir öğretmene hediye vermeye benzediğini söylüyor. Ama öğretmene sadece dönemin sonunda hediye verirsiniz. Biraz daha cesaretimi toplayıp merakımı seslendiriyorum. Öğretmenine sadece ondan hoşlandığın için hediye veriyor olamaz mısın? Bu noktada bağlantıyı kurup dostane bir şekilde konuşuyor. Sizden hoşlandığımı biliyorsunuz. Ben sakinliğimi korumaya devam ediyorum. Bunu artık çok kolay söylüyorsun. Birbirimizi tanımaya başladığımızdan beri bunu kabul etmekten kaçındığını hatırlattım ona. Üstelik hoşlanmak boyutsuz bir şey değil. Benden hoşlanmasının birçok yüzü olmalı ama bunların hiçbirini ifade edemiyor. Dinliyor. Biraz daha açılıyor. Geçen sene grubu yönetirken benden nasıl hoşlandığını, diğer hastalardan birine yardımcı olacak bir şey söylediğimde beni nasıl sessizce alkışladığını anlatıyor. Sadece bu yıl durumun biraz farklı olduğunu, çünkü kendisinin hasta olduğunu ve aynı anda hem denek hem de gözlemci olmanın zor olduğunu söylüyor. Sessizlik. Düşüncelerinin nerede olduğunu sordum. Oradan oraya dolaşmaya başlayıp eski erkek arkadaşı Pete'i düşündüğünü söyledi. Onu serbest bıraktım. Pete hakkında konuştuk. Carl kapıdan girmeden hemen önce Pete'in nasıl aradığını, ona telefon kapatmak zorunda olduğunu nasıl söylediğini ve sonra bu konuda kendini suçlu hissedip 20 dakika sonra onu tekrar aradığını ve yaptığı bütün kötü şeylere takılıp kaldığını söyledi. Bütün kötü şeylerin üzerinden tek tek geçtim, tıpkı geçmişteki olaylarda olduğu gibi. Her bir olayda nasıl gereksiz yere fazla analiz yaptığını gösterdim. Neden bunu bir ayıba çevirmeden sadece iyi bir duygu ya da yardımseverlik hissiyle kalamıyordu? Aslında Pete ile ilgilenmiş, ona elinden geleni vermişti. Ertesi gün Pete'in bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince mutlu olmuştu. Her olayda yeterince ilgilenmediğini, yeterince vermediğini ya da onun için iyi olacak bir şey yaptığında bunun aslında kendi çıkarı için olduğunu söyleyerek her şeyi kendi aleyhine çeviriyordu. İçindeki öz yıkımcı simyacı her şeyi iyiden kötüye çeviriyordu. Pete'e karşı duygularında son derece yüce gönüllü davrandığını göstererek bu konuyu vurgulamaya çalıştım ve şüphesiz her zaman olduğu gibi yüce gönüllü sözcüğünde tökezledim. O da bereketli sözcüğü üzerinde tökezleyerek karşılık verdi. bereketli bir hafta olacak. Bugün biraz yol aldık. Bana karşı olan duygularını açabildiğim zamanlarda olduğu gibi. 25 Kasım Jenny. Migrende önemli olan şey dengenizi bozacak bir şeyin olmaması. Seanslarda takındığım tavır bu. İçimde sanırım temelden değişmek istiyorum. Geriye hiçbir iz ya da kırıntı ya da gülümseme kalmayacak. Bu yüzden bazı işleri yapma tarzımı tamamen kötü olmadıklarını göstererek kurtarmaya çalışmanız biraz rahatlatıcı. Ama geriye kalanı pek fazla bir anlam taşımıyor. Övgüleriniz konusunda iğneleyici hissediyorum kendimi. Eskiden dindarken Tanrı benimle dünya ile ilişkilerim arasında bir tür katalizör rolü oynuyordu. Dış dünyada iyi olmak için çok fazla şeyden vazgeçmiştim. Bu şekilde hayatımın yıllarını verdim. Anne babam hayatta olduğu sürece hiç erkek arkadaşım olmasa ya da hiç evlenmesem umurumda olmayacağını söylerdim. Ben kendi açımdan hiçbir zaman söz verdiğim kadar iyi değildim. Ama Tanrı ile aramdaki alışverişte ben umduğumu bulmasam da işler onun açısından yolunda gitti. Kendimi ilişkide tutmak için her şeyi yapardım. Diğer insanın benim orada olduğumu bilmemesi için tamamen kamuflaj içinde olsam bile. Sanırım sizinle yaptığım şey de bu. Beklentilerinize uymaya çalışıyorum ama sizi ya da kendimi rahatsız etmek istemiyorum. Ve sizi eğlendirmem gerekmediğini de biliyorum. Böylece ikisi arasında bir yerde oturuyorum. Bir şekilde parçalayıp yıkmadan gösteriyi sürdürüyorum. Pete'den söz ettiğimde neden hep kötü tarafa geçmek zorundasın diye sormuştunuz. Bu bir insana burnu birkaç santim daha kısa olsaydı güzel olacağını söylemek gibi bir şey. Kokuşup ağırlaşmadan önce tek bir düşünceyi bile bilinçli olarak durdurmaya çalışsam bu yaptığımın farkında olurdum. Kısır döngüler benim doğal düşünce trenimdir. Çok fazla dikkat hem de bölünmemiş dikkat istediğimi biliyorum. Ama fiziksel yakınlık istiyorum. Çok fazla derinlemesine dikkat değil. Artık seansta çok korunmacıyım. Size karşı olan duygularımı incelememi istediğinizi biliyorum ama yüzümden okunmadıkları için onları araştırmayı aptalca buluyorum. Düşündüklerimi söylemede her zaman dürüst olduğumu sanırdım ama yalnızca çiçeğin üst kısmında bulunmuş ve kirli, korunmasız köklerin içine hiç girmemiştim. Benim içtenliğim hoş ve büyük bir olasılıkla da yapaydı. Her konuda geride durmam gerektiğini hissediyorum ve bunu yaptığımda duygularım ve ben manzaradan uzaklaştığımız için işin ucu kaçınılmaz olarak buna gelir, ilk sansür getiren ben oluyorum. Sansür edilecek birçok sözcük var. Davranışlarımı inceleyip haklı çıkarıyorum. Ödüllendirilmemi sağlıyorum ve bu doğru. Bu sözcükler belirli bir olayla ilgili değil. Bunlar sadece benim takılıp kaldığım görüşler. Bu yüzden bazen belirli olaylar üzerine yoğunlaşamıyorum. 2 Aralık, Doktor Yalom. Kendimi tetikte hissediyorum. Bugün Ginny'yi görmek, onunla bağlantı kurmak için can atıyorum. İçeri gelerek bana geçen haftanın raporlarını verdi. Masama koyarken bakışlarıyla beni izlediğini gördüm. Bir şey hissediyormuş gibi görünüyordu. Ona bunu söyledim. Hadi söyle. Söyleyemedi. Hiçbir şey olmadığını söyledi. Sonra bu sabah raporu yeniden yazdığını, çünkü daha önce hepsinin karalama kağıtlarında olduğunu söyledi. Yazmasının ne kadar sürdüğünü sordum. Üzerinde yarım saat harcadığını söyledi. Sonra aceleyle ekledi. Her şey üzerinde en fazla bu kadar zaman harcarım. Bir özür olup olmadığını merak ettiğimi söyledim. Yazdığı hiçbir şey için bundan daha fazla vakit harcamadığını söyleyerek inkar etti. Ne yazdığını hiçbir zaman düşünmediğini, sözcüklerin öylece dökülüverdiğini söyledi. Saatin resmi başlangıcı. Bir şikayet. Carl'la işler cinsel anlamda yolunda gitmiyor. Sonra bu yakınmaların bir başkasına ekledi. Ona ilaçları verdiğimden beri bu şekilde devam ediyordu. Düşünemiyordu. İfadesinde pek de gizli olmayan bir suçlama bulunduğunu hissettim. Ama seansın geri kalanında bunun başka izine rastlamadım. Bir gün önce iyi yazmıştı. 10 sayfa ile sonuçlanan 2 saatlik çalışma söz konusuydu. Ama sonra yine dağınıklık ve günün geri kalanında da içinde kötü bir duygunun varlığını hissetmişti. Bu ifadeyi değerlendirmek için biraz zaman harcadım. Onun duygularını ussal olarak yeniden inceleyip inceleyemeyeceğimizi merak ediyordum. Değer yargısının yanlışlığını hemen görebildi. Dağınıklıkla neyi kastettiğini sordum. Benim teorime göre günün geri kalanını ertesi sabahın yazısı için fikirler üreterek geçiriyordu. Bu yüzden günün geri kalanında yaptığı her şey faydalı olarak yorumlanabilirdi. Bunu kabul etmiyordu. Sabahların ve öğleden sonralarının tamamen bölümlere ayrıldığında ısrar ediyordu. Ara sıra gördüğü rüyalar haricinde hiçbir şey sabah yazıları için kaynak oluşturmuyordu. O, evet, iri memeli ve büyük penisli iri yarı bir kadın rüyası vardı. Ginny bu kadının üzerinde yatıyordu ve bu kendisini çok korkutmuştu. Rüyadan birkaç kez söz etti. Bu konuda çalışmak istiyordu. Ben istemiyordum. Eğer Ginny'nin tutarsız rüyalar dünyasına dalacak olursam, etten ve kandan oluşan bedenle bağlantım kopardı. Ve ikimiz de ikimiz arasında olanların ucunu kaçırırdık. Oysa ben her şeyin ikimiz arasında olanlara bağlı olduğuna inanıyordum. Bu yüzden rüya yemini yutmadım ve bunun yerine dağınıklık duygusuna geri döndüm. Oradan Ginny'nin sürekli olarak kendini üzgün hissetme, herkese hayal kırıklığına uğratma, sahip olduğu hiçbir şeyin değerli olmaması kısır döngüsüne girdik. Kısa sürede, daha önce ona birkaç kez söylediğim gibi, bütün deneyimlerinin ben değersizim, ben hiçbir şey hak etmiyorum, ben kötüyüm nakaratından oluşan kendini küçümseme fon müziğinin filtresinden geçtiği gerçeği açığa çıktı. Başka bir mantıklı şey daha denedim. Nasıl oluyor da birçok insan senden hoşlanıyor, sende değerli bir şeyler buluyor diye sordum. Onların seninle ilgili hükümleri seninkinden daha iyi olabilir mi? Cevap vermiyor. Ama ne düşündüğünü biliyorum. Beni gerçekten tanımıyorlar. Kimse içimdeki boşluğu göremiyor. Bir şeyi sürdürme yetersizliğinden söz ediyor. Örneğin, gruba adet yerini bulsun diye geliyordu. Bütün yıl boyunca pasif kalmıştı. Sadece yaşıyormuş ve veriyormuş gibi yapıyordu. Carl'la da aynı şeyi yapıyordu. Carl'ın neden hayatını onunla birlikte geçirmeyi tercih ettiğini sordum. Yine ona karşı şov yaptığını söyleyerek kendini küçümsedi. Sonra ona tuzaklı bir soru sordum. Ben neden seni görüyorum? Neden seni görmeye devam ediyorum? Şaşırmış görünüyordu. Bilmediğini söyledi. Gözyaşları akmaya hazırdı. Bana hiçbir şey veremediğinden söz ediyor, buradan iyileşip çekip gitmek istediğini, artık çaresiz ve ümitsiz olmak istemediğini söyledi. Bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Onda değerli bir şeyler gördüğüm için onu görmeye devam ettiğimi söylemek istedim. Bunu açıkça söylemedim ama imalı olarak ortaya çıktı. Bana bakamadığını söyledi. Bana bakmasını söyledim. Bunu yaptı ve birdenbire daha önce bana gerçekten bakmadığını fark ettim. Böylece bugün seansta bir süre için birbirimize baktık. Birdenbire başının döndüğünü, midesinin bulandığını ve gerildiğini hissettiğini söyleyip ağlamaya başladı. Bu ağlamasının arkasında ne olduğunu bulmaya çalıştım. Sadece benden sıcaklık görmeyi hak etmediğini söylüyor, fakat kendini bu sıcaklığı almanın eşiğinde olduğunu hissediyor. Önce bunu hak etmek için bir şey yapması gerekiyor. Bana verecek nesi var? Ofisimi temizlemesini istesem bunu yapardı. İngiliz yazar Anthony Powell'ın yazdığı bir dizi romandan nasıl heyecanla söz ettiğini ve bu kitaplardan hoşlanacağımı, bundan emindi, nasıl utangaç bir şekilde söylediğini hatırladım. Yine değersizlik ve karanlık duyguları hakkında yorumda bulundum. Bunu bir mit olarak niteledim ve mitin nerede ortaya çıktığını merak ettim. Karanlık ya da kötülüğün boşluk kadar çok olmadığını söylüyor. Duyguyla dolmadan gözlerime bile bakamadığını söyledim ona. Bu yüzden boşluk da bir mitti. Bunun doğru olduğunu umuyorum. Belki ona hakkı olan şizoid boşluğun derin duygusunu veremiyorum. Ama şu anda buna dikkat etmek istemiyorum. Çünkü Ginny duygu yüklü ve onunla bu düzeyde çalışmayı tercih ediyorum. Bunu söylediğimde ağlıyor. Her zorlukta birlikte olacağımıza, bu işten onunla birlikte çıkacağımıza ona güvence veriyorum. Konudan uzaklaşıp rüyadan söz etmeye başlıyor. Rüyadaki iri memeli ve penisli kadının ben olduğumu düşündüğümü söyleyerek onu geri getiriyorum. Sonra benimle doğudaki iri göğüsleri olan kadın terapisti arasında bağlantı kuruyor. Seansın sonuna doğru migreninin başladığını hissediyor. Bu hafta beni görmeye gelmeden önce migreni başlamadığı için kendisiyle gurur duyduğunu belirtti ama tehlike süreci henüz sona ermemişti. Son 3 dakikayı ona bazı rahatlama teknikleri öğreterek geçirdim. parmak uçlarından başladım. Gözlerinin kafatasına gömüldüğünü söyleyerek bitirdim. Çünkü en büyük şikayeti gözlerinin kafatasından dışarı fırlıyor olmasıydı. Rahatlama egzersizleri işe yaramış gibiydi. Ginny kendini çok daha iyi hissederek çıktı ve ironik bir şekilde yağmurda dindi. Yağmur bir saatin büyük bir bölümünde camın iki yanından aşağı doğru süzülmüştü. Ginny sanki şişmanlatan bir şey içtiğini ve birdenbire dolduğunu hissettiğini söyledi. Belki de doğrudur. Madame Şahaye ve sembolik farkına varmayı düşündüm. Bu iyi. Bu konuyla da çalışabilirim. Şahaye, Symbolic Realization, International Press 1951, çevirinin notu. 2 Aralık Ginny. Tersine bereketli olan bir haftanın ardından seansa geldiğimde hiçbir şey beklemiyordum. Belki de sadece bu kadarını itiraf ederdim. İlk ağlamaya başlayışım gerilim ve hayal kırıklığı nedeniyleydi. Ama bir kez olsun orada kalmadı. Bazen yaptığı gibi serbest kalmak için sıçramadı bile. Dün kısır döngüyü kırdınız. Beni bir şekilde bu döngüden dışarı çıkardınız. Bir kez daha görmeyerek, bekleyerek, izleyerek, zihnimde yağmurun çiselemesi dışında bir şey yokmuş gibi davranarak gelirsem sadece utangaç davranıyor olacağımı hissettim. İşler değişiyor gibi görünüyor. Yeni adımlar atıyorum. Tekrar tekrar sorduğunuz "Senin için anlamım ne?" sorusuna cevap vermeyi reddediyorum. Çünkü bu soruya sadece sözcüklerle cevap verebilirim. Çünkü kendimi sözcüklerle sınırlamakta ısrar ediyorum. Bir tür kısa cevap yarışması gibi. Seansın sonunda gözlerimi kapatıp rahatlamamı söylediğinizde bile diğer zamanlarda zaman geçtiği için sabırsızlanırdım ve işe yaramazdı. Ama bir şeyler oluyordu. Migrenim başlamadı. Ne o zaman ne de günün geri kalanında. Dışarı çıkacağım zaman sanki bir Hollywood psikolojik korku filmindeymişiz gibi güneş birden ortaya çıkınca ben yağmur yeniden yağacak dedim. Tatsız bir cevap olduğunun farkına vardım. Küstah bir cevap. Ama yanlış cevap verdiğim ve başarısız olduğum için kendimi kırbaçlamam gerekmedi. Alaycı bir alışkanlık olarak kabul ettim bunu. Ama içimde farklı hissettiğim için mırıldanmayı susturabilirdim. Her zaman olduğu gibi yankı deposu gibi hissetmedim kendimi. Seans boyunca eski çizgime girmeye, bizi asılı duran cümlelerle meşgul etmeye çalışıyor gibiydim. Siz beni geri getirip durdurdunuz. Ayrıca bitiş zamanı hariç sadece siz ve ben oğlumun farkındaydım. Yaptığım şeyin diğer insanların, Carl, annem, babam, arkadaşlarım gözünde itibarımı düşüreceğinden endişelenmiyordum. Başım dönüp midem bulandığında buna katlandım. Hemen 3 bardak ılık tuzlu su içmeyi ve kendimi kusturmayı düşünmedim. Bulantının diğer tarafındaki salt korku değil, gerçekten zevk veren hisleri de duymaya çalıştım. Biraz başım dönüyor. Şimdi insanlarla konuşurken nasıl ilişki kurmadığımın farkındayım. Herkesle dünkü gibi bir süreçten geçmem gerekmez herhalde ama neden bazı insanlardan saklanmayı tercih ettiğimi merak ediyorum. Duygu yüklü olduğumu söylemeniz çok hoştu. Günün geri kalanında duygu ve üzüntünün daha fazla farkındaydım. Ama her şey daha kolaydı. Kararsızlıkla tıkanmış değildim. Daha açık hissediyordum kendimi. Ama haftanın geri kalanında kötüleştim ve dibe vurdum. 9 Aralık Doktor Yalom. Ginny bugün coşku dolu. Bu sözcüğü yazdığı bir şeyi tarif etmek için kullandı. Yıllardır kullanmadığım bir sözcüktü bu. Bugün Ginny için geçerliydi. Neşeli, iyimserdi. Geçen haftanın seansıyla bir biçimde değişmiş gibiydi. Geldiğinde birkaç gün daha görüşmeyecek olmamızı dilediğini söyledi. Çünkü hazır değildi. Bu demek oluyordu ki bugünkü seans için büyük umutları vardı. Ama kendini uygun çerçeveye nasıl sokacağını bilmiyordu. Bunu bugün yapabileceğinden emin değildi. Bu derken neyi kastettiğini sordum ona. Bu hafta benim için çok şey olmuştu ve geçen görüşme hala biraz kabataslaktı. Ama birkaç dakika içinde birdenbire aklıma geldi ve bütün olanları hatırladım. Bunun duygularını açıkça ifade ettiğini söyledi. Hayal kurmadan ama kararlılıkla bunun özellikle bana karşı ve benimle ilgili olan duyguları ifade ettiğini öne sürdüm. hazır olmamasının nedeninin Carl için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlaması ve bunun çok fazla enerji gerektirmesi olduğunu söyledi. Bu açıklama Carl'la beni karşı karşıya koyduğunu, ya ona ya da bana fırsat tanıyacağına her zamankinden daha fazla inanmamı sağladı. Sanki kalıcı olarak sınırlı bir sevgi ve şefkat kaynağı vardı ve birine verdiği şey diğerinden alınıyordu. Bunu ona açıkladığımda, geçen haftaki seanstan çıktığında Carl'a benim ona duygu yüklü olduğumu söylediğini ifade etti. Carl buna dudak büküp alaycı bir tarzla Ginny'yi kucaklamıştı. Bu çok ilginç bir şeydi çünkü yüklü sözcüğünü kullandığımı sanmıyordum. Bu benim kullandığım sözcüklerden biri değildi. Ginny de biraz şaşırmıştı ve konuyu sekse ve Carl'la orgazm olamamasına getirdi. Birdenbire durup artık anlattıklarıyla ilgilenmediğimi söyledi. Bu Ginny'den gelen tamamen yeni bir yorumdu. Geçmişte bu tür şeyleri çok az söylerdi. Hatta belki de hiç söylememişti. Beni eleştirmesi ve benimle doğrudan bağlantı kurması konusunda onu cesaretlendirmek istedim ama aynı zamanda ona yanıldığını da söylemek zorundaydım. Çünkü gerçekte onu büyük bir ilgiyle izliyordum. Aslında Carl'ın onun orgazm olması için ne yapabileceğini ve bunu ona söylemesine engel olan şeyin ne olduğunu sormak üzereydim. Özellikle neden Carl'ın onun mastürbasyon yapmasına izin vermediğini merak ediyordum. Böylece bu iki şeyi de söyledim. Beni yanlış anladığına onu ikna ettim ve bu soruyu ortaya attığına memnun olduğumu söyledim. Seansta daha sonra bunu daha açık bir şekilde ifade ettim. Bir şekilde onun cinsel hayatına girmiş miydim? Son seansımızdan sonra çok iyimser olduğunu söyleyerek cevap verdi ama bu his yavaş yavaş kaybolmuştu ve ertesi akşam migreni tutmuştu. Sorumun etrafında dolaştığını söyleyip sorumu yineledim. O zaman bana kısa bir süre önce gördüğü bir rüyasını anlattı. Bu rüyada o ve Bay Light uzunca bir süre için bakışıyorlardı. Bay Light onu yazmaya teşvik eden ve sonunda ona aşık olan eski öğretmeniydi. Son görüşmelerinde elini Ginny'nin minik süt yeninin altına sokmuştu. Bir ay sonra Ginny'yi ve ailesini ziyaret etmişti ve Ginny onunla sahilde bir gün geçirmişti. Ama daha çok da uygun fırsat olmaması nedeniyle onunla cinsel ilişkiye girmemişti. Daha sonra Bay Light bir mektup yazıp onun için karısından ayrılmayı düşündüğünü söylemişti. Bay Light'la olan çağrışımlarını sordum. Sadece size ışığı göstereceğim dedi. Light Türkçedeki ışık anlamına gelir. Bay Light'ın bir şekilde beni temsil ettiğinin açık olduğunu düşündüm. Yalnızca benim ona ışığı göstermem nedeniyle değil, geçen seansla birbirimizin yüzüne her zaman olduğundan daha uzun bir süre baktığımız için. Sonra başka bir rüyasını hatırladı. Bu rüyada Carl olmayan ama Carl'ı hatırlatan bir erkek arkadaşı kaba bir kovboy kılığında Ginny'yi uzaklara götürmek için kollarından çekiyordu. Ginny, Bay Light hakkında bu hikayeyi anlatırken utanmış görünüyordu. Bunun nedenini sordum. Bir zamanlar çok ciddi olan bir şeye düşüncesizce ve kaygısızca davrandığı için utandığını söyledi. Benim şüphelerime göre utanmıştı çünkü benimle dolaylı olarak konuşuyordu. Seansın sonunda kendisine uyguladığım rahatlama egzersizlerinin bir tür cinsel deneyim olup olmadığını sordum. Olmadığını söyledi ama kendisini gerçekten iyi hissetmesini sağlamıştı ve buna memnundu. Seanstan sonra bayanlar tuvaletine gidip kanepeye uzanmış ve biraz daha rahatlamıştı. Karşılaşma gruplarında çeşitli rahatlama egzersizlerini denediğini, her zaman çok az başarılı olduğunu, bu yüzden ben başladığımda içinde olumsuz duyguların olduğunu söyledi. O gün migrene engel olduğu için başarılı olmuştu egzersizler. Bay Light konusuna devam edip benim karımdan ayrılmam fikrinin aklına gelip gelmediğini sordum. Karımı gördüğünü ve karımın kendisinden çok farklı olmadığını, sadece daha bütün bir kadın olduğunu söyledi. Karımın ve benim birbirimiz için doğru seçimler olduğumuzu, ayrılığın pek mümkün olmadığını düşünüyordu. Bay Light'ın karısı ise farklı tipte bir kadındı, şişman ve aptaldı. Bu yüzden Ginny, Bay Light için oldukça farklı şeyleri temsil ediyordu. Bugün birçok olağan dışı şey söylediğimi belirttim ona. Bunların içten şeyler mi olduğunu yoksa onu bir şekilde test mi ettiğimizi merak ediyordu. Ona gerçeği söyledim. Söyleyeceklerimi benim için sıra dışı sansürsüz bir tarzda söylüyordum. Neredeyse aklıma gelen ilk şeyi söylüyordum. Onun cinsel yaşantısında nasıl bir yerim olduğunu, ben ve karım hakkında ne düşündüğü gibi sorular soruyordum. Çünkü çok daha açık ve alıcı olması gerektiğini hissediyor ve bana bakmaktan korkmamasını istiyordum. Bugün de eskiden olduğundan çok daha uzun bir süre için birbirimize bakmaya devam ettik. Seans sırasında şiirlerinden, özellikle kadınların özgürlüğüyle ilgili olarak hazırlanan bir konuşmaya karşı yazılan hiciv tarzında bir şiirden birkaç dize okudu. Zekice yazılmış dizeler beni çok eğlendirmişti. Örneğin, "Göğüslerimiz açık olarak yürümemizi ister misiniz? Ama sonra bunu yazdığı için kendi kendini cezalandırmaya, yazdıklarını küçük ve önemsiz olarak nitelendirmeye başladı. Daha cömert bir betimleme sözcüğü olup olmadığını sordum. İronik ya da nükteliği kullandı. İroni ona zor geliyor. Uyuşmazlık ya da öfke duygusunu sonradan kendisini cezalandırmadan kullanmayı neredeyse olanaksız buluyor. Eleştirmeye hakkı olmadığını düşünüyor. Aslında kendine hiçbir hak vermiyor. Bu hala küçük bir kız oluşunun ve öfke deposunun kapağını kapalı tutma zorunluluğunun büyük bir parçası. Seanstan gerçekçi olmayan büyük beklentileri yüzünden biraz hayal kırıklığı içinde ayrıldı sanırım. Saatin sonuna doğru farklı bir duygu içindeydim. Ön sezime göre aşırı iyimserlik azalacak ve benimle ilgili gerçekçi olmayan duygularının farkına vardıkça depresyona girecektim. Bu Jenny için iyi şeyler hissetmediğim ve ilerleme kaydetmediğimiz anlamına gelmiyor. Ama benimle ve ilişkimizle ilgili olmayan, geçmişin hayaletleriyle ilgili fazladan ve oldukça güçlü bir duygunun içime yerleştiğinin farkındaydım. 9 Aralık Jenny. Sanırım sizi eğlendirmeye çalışıyordum. Geçen haftadan daha derine inmeyi istiyordum. Ama geldiğimde buna hazır değildim. Sadece ikimizi eğlendirmek istedim. Ama en azından bakışmamızın daha fazla farkında olduğum için geçen haftanın bütünü yok olmadı. Kendimi o yöne çektim. Eğer beni azarlasaydınız ya da bu hafta oynadığın bu oyunda neyin nesi diye sorsaydınız değişirdim. Sizse aldırmıyor göründünüz. Ben garsondum, siz de müşteri. Güdüleri olan ama duyguları olmayan birini analiz ederken iyi iş çıkardık. Kendimi kötü hissetmiyorum. Başıma gelen önemli her şeyi anlattım ama değişme ihtiyacının zorlayıcı merkezi yoktu. Siz bana gösterene dek Bay Light'la bir paralellik görmüyordum. O rüya onunla olan küçük ilişkimdeki anlamlılık ve zevki gösteriyor ve yaşantılıyordu. Bunu size anlatmam saçma yanını vurguladı. Belki bu rüyayı size gözlerinize bakmamın saçma ironik kısmını göstermek için anlattım. Son seansı saçma perspektifine oturtmak için alaycılık tutkalıyla. Aslında seans en saf haliyle bendim. Her gün olduğum gibi. Değiştirmek istediğim her şey. Alaycı, havai, anekdot tarzı imgeler. Bu yüzeysel tarafa devam ettiğim ve hoşuma gittiği için öfkeliyim. Bunun intikamı bu raporda yazılacak bir şey olmaması, çünkü açığa çıkan bir şey yoktu. Belki siz ve Bay Light arasında bir paralellik olduğu şeklindeki zekice fikir ve sonra seansla keşfetmediğim sonsuza uzanan kayıp hariç, sadece adını koyup zorlayıcı geçmişimden atmak için eski hikayelerin üstünden geçtim. Çünkü her türlü duygusal hissin dışında konuşuyordum. Fırtına sonrası yok. Bölüm 2. Uzun bir bahar. 6 Ocak, 18 Mayıs. 6 Ocak, Doktor Yalom. Yeniden ziyaret. Geçmişe döndük. Jenny 3 hafta önce telefon açıp Noel için eve gitmek istediğini söyledi. Çünkü Carl ve bütün arkadaşları gidiyordu ve burada yalnız olma fikrine dayanamıyordu. Doğuya ziyaretini tarif ediş şekli suçluluğa doğru bir yolculuk gibi geliyordu kulağa. Daha fazla kalması gerektiğini, orada sadece 13 gün kaldığını, anne babasına adil davranmadığını, onlarla sadece 3 gün geçirdiğini, geri kalan zamanını arkadaşlarıyla geçirerek anne babasının ihtiyaçlarına karşı hassas davranmadığını söyleyerek başladı seansa. Noel sabahı annesi kalkıp sahile gitmiş, 3 saat orada kalmıştı çünkü üzgündü. Ginny aşağı inince babasına annesinin nerede olduğunu sormuş, annemin nesi var, delirdi mi, bugün sahile gidilir mi demişti. Ginny'nin kız kardeşi hemen böylesine düşüncesizce bir şey söylediği için Ginny'yi bombardımana tutmuştu. 5-10 dakika süresince Ginny evdeki durumu tarif ederken birdenbire Ginny'nin yapısı hakkında tamamen farklı bir bakış açısına sahip olmuştum. Annesini birçok açıdan suçluluk üreten bir makine olarak zihnimde canlandırdım. Bu düşüncelerin bir kısmını Ginny'ye ifade ettiğimde, ki bunu oldukça açık bir şekilde yaptım, Ginny hemen annesini korumaya geçti. Örneğin annesi sahile daha fırtınalı duygularının bir kısmını yaşamaya gitmişti. Sonra suçun yükünü otoriter ve anaerkil büyük annesine çevirmeye çalıştı. Annesinin niyetinin suçluluk doğurmak olmadığını kabul ettim ama gerçekleşen şey buydu. Ginny annesi için iki kızının da kendisini terk etmesinin ne kadar zor olduğunu düşünerek konuşmaya devam etti. Bir annenin görevinin çocuklarını ayrılabilecek hale getirmek olduğunu ileri sürdüm ama Ginny bu fikri hemen bir kenara attı. Sonra benim dilimle kendi ego sınırlarını annesininkinden ayırmadaki yetersizliği hakkında konuştu. Annesiyle banyoyu aynı zamanda kullanışının New York'taki psikoterapistini her zaman şok ettiğini söyledi. Annesinin onun süt yenine bakmasını istiyordu. Bedenini annesine göstermek, onun da nasıl şişmanlayıp annesiyle aynı beden tipine sahip olduğunu söylemesini istiyordu. Annesini kendisinin güvenli ev ortamında kalmasını sağlamak yerine birinci sınıf bir kolajen aklını mümkün kıldığını söyleyerek savundu. Ona durumun bundan çok daha hassas şeyler içerdiğini, annesinin büyük bir olasılıkla Ginny'nin uzağa gitmesiyle ilgili karmaşık duyguları olduğunu ve aynı anda birbiriyle çatışan iki mesaj verdiğini, eski ikilem, klasik form hatırlattım. Böylece Ginny'ye çok faydası olacağından şüpheli olsam da bu tür şeyler hakkında konuşmaya başladık. Bu konuda ısrar ediyordum çünkü beni aydınlatıyordu. Aile bağlamı içinde Ginny'nin çok daha açık bir portresini görebiliyordum. Her şeyin farklı olmasını çok istiyor, eve gitme ve gerçekten bir çıkış yapma ümitleri var. Ama gerçekte ne istiyor? Hiçbir zaman var olmayan, sıcak, sevgi dolu, sevimli çocukluğuna geri dönmek istiyor. Ya da en azından ben hiçbir zaman var olmadığını düşünüyorum. Ginny ve benim çocukluğu hakkında ne kadar az şey konuştuğumuz dikkate değer. Geçmişin girdabına kapılmamak konusunda çok dikkatliyim. Ginny ile gelecekte kal. Yakında farklı bir geçmiş olacak. Bana bir rüyasından söz etti. Rüyanın başında ve sonunda defalarca bunun hiçbir anlam ifade etmeyen aptalca bir rüya olduğunu söyledi. Doğal olarak bunu ikincil bir düzeltme olarak gördüm ve gerçekte rüyanın çok önemli olduğu sonucuna vardım. Rüyasında ben yetersizlikleri belli olan birkaç bilgeyle birlikte akşam yemeği yiyordum ve onların iyi olduğunu söylüyordum. Rüya rahatsız ediciydi çünkü rüyanın içinde yeni birisiyle çalışması gerektiğini söylüyordu. Ama uyanıkken öyle olmadığını biliyor ve böylece ciddiye almamam için rüyayı benden saklamaya karar veriyordu. Bununla ilgili çağrışımları benim hakkımda bir şeyler okuduğu gazete makalesiydi. Benim söylediklerimi yanlış aktaran bir makale. Bu makalede Esalen ve diğer karşılaşma gruplarını, özellikle Ginny'nin de katıldığı bir karşılaşma grubunun liderini eleştirmiştim. Trafik polisi yaptığı yeni işinden söz etti. Bunu çok aşağılayıcı buluyordu. Benim bir yazarla çalıştığımı sandığımı ama şimdi bir polisle çalıştığımı söyleyerek espri yaptı. Bu beni çok rahatsız etti ve bir bakıma annesiyle aynı şeyi yaptığımı, yani en azından Ginny'nin zihninde ondan büyük taleplerde bulunduğumu, Ginny'nin kendisini yazar olmak ve kendisi yerine benim için bir şeyler üretmek zorunda hissettiğini sezdim. Bunu ona söylemeye çalıştım ama pek etkisi olmadı. Şüphesiz burada bir parça gerçekten daha fazla şey vardı. Ginny'nin yazmasını istiyordum ve fantazilerimde eğer aşırı derecede iyi bir yazar olursa çok mutlu oluyordum. Evet, bunu inkar edemem. Ancak bu gerçekleşmese bile benim için çok büyük fark yaratmamalı. Eğer Ginny benimle çalışmasının sonucunda büyür ve kendi içinde biraz huzur bulup tek kelime bile yazmak istemese, Bu da iyi olmalı benim için. Ginny ile bir insan olarak ciddi bir şekilde ilgilenirken, yazar Ginny ile hafif bir flört yaşıyor olduğumu umuyorum. 6 Ocak Ginny. Eğer bir şeyle suçlansaydım, en iyi tanık ben olurdum. Ne zaman sevdiğim insanlarla konuşsam, onların hep suçlu gibi görünmelerini sağlıyor ve bunu bir gülümsemeyle yapıyorum. Çünkü eğer ben suçluysam, onlar da suçlular. Sizin gözlerinizde daha da suçlular. Size bilgi veriyorum ama bunun nedenini bilmiyorum. Çünkü herhangi bir değerlendirme yapacak ya da bir cevap veya bir plan ortaya koyacak değilsiniz. Bu terapide iyi şeyler aynı anda oluyor. Size anne babama karşı cephane verdiğimi biliyordum. Bu kendimi daha da kötü hissetmeme neden oldu. Özellikle de o gün anne babama sevgili anneciğim ve babacığım diye mektup yazıp gerçek sevgi gönderdiğim için. Sanırım hepsinden çok kendime ihanet ediyorum. Çünkü her zaman kendim hakkında bir şeyler anlatıyorum. Yine de seans sırasında kendimi kötü hissetmedim. Daha çok sıcak hissediyordum kendimi. Sanki kundağa sarılmış bir bebek gibiydim ve belki de bir şey söylemeliydim. Ama sonra kendimi sıcağa alıştırdım ve sıcaklık rahat geçmiş zamanlar haline geldi. Nehir kenarında balık tutan tembel bir çocuğum. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.